L.M. Leyla ve Mecnun. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala. 6. kaset A yüzü. Sayfa 178. Burada kara giysili papazlar ve loş kütüphane duvarları görmekten sıkıldıkça ressamların dünyasında gezinirken acısını çıkartıyor, renklerin olağanüstü tenasübünü bol bol seyrederek mest oluyordum. Signor Antonio bendeki minyatürlerden ilham çalarak saray ve villaların duvarlarını boyayabilsinler diye beni resim atölyelerine bırakıyordu arada sırada ve ben resim üstadlarıyla birlikte kırlara, saraylara, villalara ve asillerin evlerine gidiyordum. Ressamların yaşadıkları pastoral hayatı seyretmekten kendimi alamadığımı itiraf etmeliyim. Bu ressamlar biraz garip insanlarmış gibi geliyordu bana. Belki sanatçı duyarlılığı diyordum ama yine de anlamakta zorlanıyordum. Daha doğrusu onlar beni şaşırtmaktan sanki zevk alıyorlardı. Onların sevgilileri Leyla gibi değildi mesela. Sevgililerinin bütün resimlerini açık saçık çiziyor, bütün karşılaştıkları hanımlara sevgili gibi davranmaktan çekinmiyorlardı. Burada kadın ile erkekler birbirleriyle çok rahat görüşebiliyor, daha ilk görüşmede karşılıklı aşktan bahsedip reveranslar ve komplimanlardan çekinmiyorlardı. Gerçi kilise bu tür davranışlara hoşgörüyle bakmıyordu ama insanlar birbirlerine aşık gibi davranmaktan aşkın ne olduğunu ve aşkın felsefesini anlamaya fırsat bulamıyorlardı. Hele aralarında biri vardı ki, parantez, adı bende saklı kalsın, parantez kapandı, çok çapkın bir adamdı. Soylu hanımların tablolarını yaparken onlara ilanı aşk etmekten kendini alamıyordu. Bazen onu tersleyen hanımlar da çıkmıyor değildi. Parantez, Antonella, Layla bunlardan biriydi. Parantez kapandı. Ama genellikle soylu hanımların şuh pozlarını resmetmek için onları baştan çıkardığı biliniyordu. Üstelik kocalarına onların şuh pozlarını tablo olarak sunarken alacağı ücreti iki kat artırmayı da ihmal etmiyordu. Kırdığı cevizler Papa Julius'un kulağına dedikodular halinde ulaşıyorsa da sırf sanatına değer verdiği için bilmezden geliyor, soylu beylerden bir şikayet almadığı için de üzerine gitmiyordu. Hatta bir gün günah çıkartması için kendisini kiliseye davet ettiğinde bunlardan birini detaylarıyla anlatmış ve Papa'yı sinirlendirmişti de. Çapkınlık elbette ki şiirle akraba sayılırdı. Bu yüzden pek çok şiir ezberlemişti. Yarı üryan hanımların resimlerini yaparken onların memeleri, kalçaları ve ince bellerini anlatan dizeler okuyabiliyordu. Buna rağmen bahar dalları Vatikan bahçelerini beyaz zambaklar gibi doldurduğu bir gün yemyeşil vadilere doğru uzun uzun şiir okumuş, içindeki yalnızlığa gizli gizli gözyaşı dökmüştü. Roma'da kaldığım yıllar içerisinde şiirin serbest ve uyaksız söylendiğini, aristokrat sınıf tarafından bunun da değerli kabul edildiğini gördüm. İstanbul'daki hayatımda söz ancak uyaklı olursa değerli olurdu ve manzum olmayan söze şiir denilmezdi. Bunun için bütün güzel sözler şiir formatında söylenmeye çalışılırdı. Oysa burada roman dedikleri bir uzun yazı türü vardı. Doğulu şairlerin mesnevilerde anlattığı aşkları onlar roman diye uyaksız, ölçüsüz, bilim kitabı gibi yazıyorlardı. Roman, evlerin damını açıp okuyucuyu yatak odalarına götüren bir mahremiyetsizlikti sanki. Oysa şiir bütün heyecanı yüreklere yükleyen ve bu yüzden hep asil kalabilen bir tür olarak bilinir. Roman bir ifşa, şiir ise bir yaradır ve yaraları teşhir etmek ancak acıyı çoğaltır. Efendim Fuzuli'nin coğrafyalarında romanesk olan ya bir aşktır ya bir cengaverin hayatı. Her ikisinde de herkesçe örnek alınacak yanlar vardır üstelik. Oysa romanı bir burjuvazinin eğlencesi gibi anladım ben. Şiir ideal olanı anlatırken roman olağanı dillendiriyor çünkü. Sınıf kavgalarıyla çalkalanan bir topluma roman çok şey verebilir ama problemlerini halletmiş bir devlet için şiir varken romana neden gereksinim duyulsun? Buradaki romancının bütün emeğini ve sayfalar boyu anlatıp durduklarını İstanbul'da bir şair yalnızca bir tek beyte sığdırabilir. İki dizenin arasından açtığı pencerede onların hepsini okuyucusuna yaşatabilirdi. İstanbul'daki beyit burada ciltlerin içinde gösterilebiliyordu. Burada söz laf gibi söyleniyor, orada kelam oluyordu. Burada çoğaltmak, orada kısaltmak önemliydi. Roma, Romus ve Romulus efsanesini de öğretti bana. Tapınaklarda, tiyatrolar ve odeonlarda, sirkler, bazilikalar, hamamlar ve tarihi agoralarda hep efsaneleri anlatılan Prenses Silvia ile Tanrı Mars'ın ikiz çocukları olan Romus ve Romulus'u. Silvia bana Rukali hatırlattığı için çok sevdim bu efsaneyi. Öyküde Amilius Silvia'yı tahtından kovar ve o da çocuklarının hayatını kurtarmak için tıpkı Rukal gibi çırpınır, Leyla gibi ağlar ve onları bir beşik içerisinde Tiber ırmağına bırakır. Akıntıyla sürüklenen ikizlerin çığlıklarını duyan bir dişi kurt gelip onları emzirir. Roma o iki çocuğun kurduğu kenttir ve Roma'sız bir tarihten söz edilemez. Roma'nın bir yönetim biçimi, bir siyaset olduğunu da öğrendim tabii. Yunan'ın mitolojisi ve İsa'nın dini üzerinde yükselen bir yönetim ve adı Cumhuriyet. Merkezdeki küçük açının çevreye yayılırken çok büyük bir alan yaratması yani. Yönetimin nimeti de, külfeti de halk üzerine büyük bir yelpaze ile yansıyor. Roma, beyaz ırk demekti ve İspanya'dan Mısır'a, Afrika'dan Baltık Denizi'ne, Galya'dan Mezopotamya'ya dek yayılmıştı. Yüzlerce yıl, yüzlerce devleti sınırlarına kattı, yönetti. Osmanlı şimdi onun eski topraklarında ve onun ülkeleri üzerinde hüküm sürüyor. Anadolu'ya diyarı Rum. Parantez Roma diyarı. Parantez kapandı. Osmanlı padişahlarına da Hakan-ı Rum. Parantez Roma Hakanı. Parantez kapandı. Denilmesinin nedenini buraya geldikten sonra anladım. Yine de burada krallara ait zirveleri tespit kolay oluyor. Oysa doğunun sultanlarından hepsi ayrı bir zirvedir. Ve nihayet Roma zindan ve cüzdan da demekti. Roma zindanları her gün işkence gören Akdenizli Müslüman Leventlerle doluydu. Engizisyon zindanlarında işkence gören mahkumlar hiçbir zaman kısa sürede ve acısız olarak öldürülmüyorlardı. Papazlar onların ruhlarını temizlemek için acı çekmelerini sağlayacak özel yöntemler bulmuşlar. Mahkum kendinden geçtikçe hekimler tarafından kendilerine getirilip tekrar işkenceye yatırılmaya başlamışlardı. Burada insanı ikiye, üçe katlamak ve sırtından başlayarak bütün kemiklerini kırmak için hazırlanmış aletler vardır. Mahkumları yerdikleri Andraus haçının şöhreti bütün dünyada biliniyor. Çivili dolaplar, içi kazık döşeli kapanlar ve keskin uçlu mızraklar, etleri kemikten ayırmak üzere hazırlanmış sivri kancalar ve kafatasını sıkıştıran mengeneler ve daha neler neler. Burada günün her saatinde bir mahkumun işkence tahtasında can verdiğine, gecenin her diliminde bir mahkum çığlığı ile uyanacak bir bebeğin var olduğuna yemin edilebilir. Ayaklarına giydirilerek yavaş yavaş sıkıştırılan demir ayakkabıların acısıyla inleyen mahkumların sesleri bazen ta papalık salonlarından duyulur ve keşişlerin yüzlerine görevlerini yapmış olmanın huzurunu yansıtan bir sevinç yayılabilir. Kenti kuşatan surların dışından gelen çığlıklarla aç bırakılan cüzdanlıların kederleri evlerin bacalarından zulüm karası olarak tencerelere düşebilir. Kent pazarına un, bal ve süt mamulleri getiren köylüler arada sırada ruhunu şeytana teslim etmiş bir kadın ile erkeğin cinsel itiraflarını ağızlarının suyunu akıtarak dinleyebilir. Sonra da onların diri diri yakılarak ruhlarının temizlenmesi törenini seyredebilirler. Yığın yığın odunların üzerine dikilen haçlara bağlanmış, onlarca günahkarın ve İslam dinini inkar etmediği için kulakları ve burunları kesilmiş, yüzlerce tutsağın burada yakıldığına tanık oldum ben. Hele bir keresinde kentin üzerini yanık et kokusu kalın bir çatı gibi kaplamış ve günlerce rüzgar esmediği için insanlar yemeden içmeden kesilmişlerdi. İyileri ve kötüleriyle Roma ayrı bir medeniyet demekti ve bütün renklerin arasında sürüp giden hayatım bir gün gözümün önündeki bütün tabloları buğulandırıverdi. BC'yi yanı başımda buldum. Almanyalı ressam Alzheimer'ı ilk gördüğüm gün sevdiğimi söyleyebilirim. Ne var ki zaman içinde bu sevginin yerini kızgınlıklarım aldı yavaş yavaş. O diğerlerinin aksine ta baştan beri benim minyatürlerimle değil, beyitlerimle ilgileniyordu. O sırada Türkçe öğrenmeye başladığının ve beni her görüşünde biraz daha ilgilenmesinin nedenini Roma'da ikinci kışımı geçirirken anladım. Artık Osmanlı elifbasını biliyor ve benim dilimden anlıyordu. Roma zindanlarındaki mahkumlardan 11 adedinin şehir meydanındaki çılgınca şenliklerden sonra idam edildiği günün akşamında beni kütüphaneye teslim etmek yerine evine götürürken ürpermiş ve başıma gelecekleri anlamıştım. Evinin duvarına boydan boya resmettiği Babil Tapınağı'nın antik resmini ve efendim Fuzuli'nin vaktiyle Bağdat'ta bir çınar ağacının dibine gömdüğü hançeri gördüğüm vakit neler hissettiğimi kimse tahmin edemez. Bu ev ve bu kent BC'nin merkezi olabilir miydi? Eğer öyleyse bu amın kurulacağı tepe buralarda bir yerlerde olmalıydı. Cemiyetin 7 üyesi 7 yılda bir belki de burada toplanıyorlardı. Eğer burada toplanıyorlarsa neler görüşüyorlar ve BC üyeleri neden hala tabletleri gömülü oldukları yerden çıkartıp bilimsel çalışmaları devam ettirmiyorlar? Dünyanın her devletine uzanan kolları acaba bunda ne gibi bir sakınca görüyor? Dünyanın bilimsel çalışmalarda geldiği nokta mı henüz yeterli değil? Eğer öyle ise cemiyete üye 7 insanın asıl görevleri neler? Bir yerlerde krallıklar kurup ülkeler batırdıkları yahut dünyanın siyasi dengesini düzenleyecek kararlarını uygularken neyin peşinde oluyorlar? Hepsi üst düzey konumda olmalarına karşın zaman zaman dilenci yahut tacir kılığında dolaşmaları, sadrazam yahut kral olabilmeleri neyin nesi oluyor? Bütün bunları düşününce o güne kadar hançeri hala Bağdat'ta gömülü duruyor sanmanın rahatlığı uçup gitti üzerimden ve yerini sorumluluk bilincini yitirmiş çocukların tedirginliği kapladı. Belki de cemiyet hançeri çoktan bulmuş ama rakamların ve harflerin yazılı olduğu sahtiyan şerit ellerinde olmadığı için benim sayfalarımdaki gizli şifrelere muhtaç konuma düşmüşlerdi. Bu da demektir ki eğer BC üyeleri şifreleri gösteren beyitlerimi tespit edebilirlerse beni bir daha başkalarının eline geçmemek üzere paramparça edecekler, belki yakacaklar, külümü savuracaklardı. Ama bunun için neden İstanbul'da değilim de Roma'dayım? Cemiyet neden benim vatanımda değil de papalık ülkesinde konuşlanmış? Oysa bilimde, siyasette, ekonomide İstanbul daha önde değil mi? Belki de artık değil şüphesi girdi ilk kez içime. Gümüş Şamdan'ın çevresine oturup törensel bir hava içerisinde buhurlar yakarak dualar eden, sonra da ikişer parmakları yumulu ellerini birbirlerinin elleri üzerine getirerek selamlaşan o üç adam sayfalarımı heyecanla incelemeye başladıklarında gariptir, kendimi bir macerayı yaşamaya hazır hissettim. Konuşmalarından anladığım kadarıyla benim izimi bulmaları çok zor olmuş. Yıllarca Osmanlı Sarayı'ndan beni kaçırmanın yollarını aramışlar. Sonra İstanbul'un kıyı semtlerinde ve kenar mahallelerindeki hazine avcılarının tuzaklarından korumak için plan üstüne planlar yapıp kan dökmüşler, kanlarını dökmüşler. Oysa kader şimdi beni kendi ayağımla onların masasına düşürmüş. Bunun şerefine kadeh kaldırdıklarında hepsi sevinçten mest olmuş gibiydiler. Artık yapacakları iş kimseye hissettirmeden beni baştan sona inceleyip şifre oluşturan rakamları tespit etmekmiş. O güne kadar ellerinde bulunan bilgileri değerlendiren Asilzade'nin kalın bir ses tonuyla anlattıklarından sonra işimiz zor diye söze başladı Avusturyalı tüccar. Fuzuli şair eğer üstad kütüphaneciden aldığı sırrı biliyor idiyse mutlaka bu kitabın içine bir yere yazmıştır. Çünkü ondan sonra kaleme aldığı bütün kitapları inceledik. Bir sonuca ulaşamadık. İçindeki öykünün anlatılış biçimi ve üslubu açısından bu kitabın okuma yazma bilen hemen herkes tarafından çoğaltılan yüzlerce nüshası ve Avrupa'da dolaşan versiyonlarıyla hemen hiçbir farkı yok. O halde Fuzuli şair bizzat bu kitabın bir yerine bir şifre yerleştirmiş olmalı. ''Bütün yapraklarına bakalım.'' dedi Venedikli hekim. ''Gizli bir dibik ile filigran usulünde yazılmış olmasın.'' Ve oturdukları kerevetin duvara dayalı arkalığına üç büyük şamdan daha getirip bütün yapraklarımı tek tek ışığa tutarak sırayla baktılar. Leyla'nın dudak izlerini göremediler ama beyitlerim arasında Keldani alfabesine benzettikleri bazı harfleri söğüt yaprağı bıçakla kazıdılar. Kağıdımın aherli olduğunu bilselerdi bu kadar uğraşmazlar. Serçe parmaklarını ıslatarak istedikleri yerimden boyamı, rengimi ve mürekkebimi silip götürebilirlerdi. Kağıdımı inceleme işlemi sonuçsuz kalınca Rukal'in ölürken resmettiği bağrımdaki gelinci çiçeğinden şüphelendiler. Tozlu bir bez parçasını hoyratça ıslatarak çiçeğimi bozmaya başlamaları üzerine attığım çığlığı duyabilselerdi, yaptıkları yobazca katliamın değil Babil, dünyanın bütün hazinelerine değmeyeceğini anlarlardı. Bu kara cehaletin ikonoklast bir gelenekten geldiğini anladım. Bir zamanlar kiliselerdeki ikonaları tahrip edenler de aynı kafayı taşıyan yobazlar olmalıydı. Islak paçavranın sürtülmesiyle Rukal'in kanı sayfa üzerinde dağılmaya başlayınca öleceğimi sandım. Çaresizce olanları seyrederken sevdiğim kadının hatırasına sarılıp sonsuz uykumu uyumak geçiyordu içimden ve tabii bir daha uyanmamak. Çekiştirme, örseleme, mıncıklama işlemleri bitip de ellerine herhangi bir ipucu geçmeyince üç adam bu sefer okumaya başladılar. Alzheimer bulgularını özetledi. İstanbul'da 6 ayin. Parantez, ayin sözüyle 7 yılda bir yapılan buluşmayı kastediyordu. Parantez kapandı. Öncesi yapılan görüşmelerin raporlarına göre haleflerimiz hançerin sapı üzerine sarılacak kayışın gerçek rakamlar ile harfleri yansıtmadığını, Hinlili şairin hiyeroglifleri resim yapar gibi kaydetmesinden ve daha sonra Saraç ustasının bunları kayış üzerine kabartma usulü işlerken sanatına özenmemesinden dolayı harfleri oluşturan mıhların farklı okumalara kapı araladığını varsayıyoruz. Şeridin aslı olan parşömen ise hepimizin bildiği gibi artık liflerine ayrılmış durumda. Tek çare bu kitabın içinde gizli olan rakamları tespit etmek. Yine önceki ayinlerde gelinen noktaya göre Hilleli şair şifreyi içinde aşk sözcüğü geçen beyitlere yerleştirmiş. Bunun özel bir nedeni yok. Şairin aşka verdiği kişisel önem dışında. Belki de üstad kütüphanecinin ona aşkı bilen biri için 7 gerçek sır vardır dediği içindir. Bu kitabın içinde 66 beyitte aşk sözcüğü bizzat geçiyor. Bu rakam doğu mistizmine yansıyan yönüyle ebcede vurulduğunda Allah adını karşılıyor. Daha önceki incelemeler aşk beyitlerinin her birinde ortak şifre sözcüklerin yer almadığını, oysa en azından sır, nihan, gizli, haber gibi sözcüklerin geçtiği beyitlere daha önem verilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Bizden önceki doğulu üstadların aşk üzerine çok şeyi tartıştıkları anlaşılıyor. Ne var ki doğulular aşktan şimdi bizim anladığımızı anlamıyorlar. Onların aşkla ilgili çok geniş bir medeniyet birikimleri var. Bu yüzden biz aşkı onlar gibi anlamaya çalışarak işe başlamalıyız. Onlar aşkı birkaç açıdan ele alıyorlar. Mecazi, ilahi, mistik ve tensel. Hilleli şairin önemsediği aşk ise platonik bir vadide akıyor. Doğuda gönül diye bir şey var ayrıca. Kelime anlamı bizim yürek veya kalp dediğimiz şey ama ondan çok ayrı bir kavram. Bir nesneden çok bir tavır, somuttan çok soyut bir öge. Muhammediler dışında gönlün ne olduğunu tam olarak açıklamak mümkün görünmüyor. Onlar da bunu açıklamıyorlar zaten, yaşıyorlar. Çünkü aşk gönülde tecelli ediyor. Doğuşu da, varlığı ve batışı da gönülde. Bizim bildiğimiz sevgi ve tensel ilişkiler doğulu aşkın yalnızca bir versiyonu, hatta en aşağı versiyonu. Ondan ötede daha 7 katman var aşk için. Bu öyle bir hastalık ki hasta bu hastalıktan zevk alıyor ve kurtulmak, derman bulmak istemiyor. Öyle bir acı ki aşk sahibi bunu arzu ediyor ve aşk derdine uğrayan kişi bir daha iyileşmek istemiyor. Acı çeken acıdan kurtulmayı dilemiyor. Zor gibi gözüken şeyleri kolay gösteren de, doğuştan olan huyları ve doğal eğilimleri değiştiren de o. Seven bir sıfat orada ve sevilen bir isim. O ismi bilmek, sevmek için de, uğrunda ölmek için de yeterli. Seven, sevilenin uğrunda daima hasret, hicran, ayrılık, firkat acıları ile besleniyor. Acılar olmadan, uykusuz geceler olmadan huzur bulamıyor adeta. Bu yüzden aşıklar doğuda yıldızların çobanları olarak bilinir. Onların göz kapakları bulutlara ders okutur, gözleri denizlerle yarışır. Sevgili uğruna canlarını öyle verirler ki tekrar can verebilmek için tekrar dirilmek isterler. Aşklarında ortaklık istemezler ve rakiplerine karşı acımasızlıkta zirveler alçak kalır. Bu konuda şehirleri yıkmak bir yana, harabeleri bile yeniden harap edecek kadar acımasız olabilirler. Öyle aşıkları vardır ki ünlü sufilerden Arabi ve Mevlana'nın aşk yorumlarına hiç durmadan yeni yorumlar ilave etmek ve onların bir cümlesinden her dakika yeni bir kitap çıkarmak istercesine derece derece aşkı çoğaltıp dururlar. Onlar aşklarını arttırdıkça yazıcılar bunları daha abartarak yazarlar. Aşk konusunda ciltler ve kütüphaneler dolusu bilgi üretilmiştir doğuda. Yalnızca aşkı tanımlamak için harcadıkları mesaiyi söz gelimi hekimlik alanında harcamış olsalardı belki ölüme çare bulurlardı. Alzheimer, kendisini dikkatle dinleyen ve o güne kadar aşkın bu derece derinlikli olabileceğini hiç düşünmeyen arkadaşlarına daha pek çok şey anlatabilirdi şüphesiz. Bu konuda her türlü araştırmayı yapmıştı. VC şifrelerinin aşk ile örtüldüğüne inanıyordu çünkü. Bunda da haklıydı. Önceki üstadlarımız kitabı başından itibaren inceleyip en çok şu iki beyit üzerinde durmuşlar dedi parmağıyla beyitlerin sayfalarını göstererek. Bunlardan ilki öykünün kahramanları olan Kays ile Leyla'nın okulda birbirlerini sevmeye başlamalarının ortaya çıkması sırasında söylenmiş beyittir ve gizli aşkın ortaya çıkışını anlatır. Ref oldu hicabı şahid raz, aşk oldu melamet ile demsaz. Diğeri de şu sayfadaki billah nedir ane aşka mefhum, bu sırrı nihana eyle malum beytidir ki Leyla'nın Kays'ı sevdi diye annesi tarafından azarlandığı sırada ona cevaben ben o gizli aşkı bilmiyorum. O nasıl bir şeydir? Hele söyle de içinde bulunduğum durumun aşk olup olmadığını anlayayım dediği sırada söylenmiştir. Şimdi bu beyitlerde ortak taraf aşk ile beraber sır anlamına gelen raz ve sırrı nihan sözcüklerinin geçmesi. Yani her ikisi de gizlilik esası içinde vurgulanmış. Sanırım Hilleli şair aşk ile gizliliği yan yana getirirken dıştan bakılınca aşkın gizli olması gerektiğine işaret etmiş ama aslında gizli sırrı buralara koyduğunu anlatmaya çalışmıştır. O halde dedi Avusturyalı tüccar heyecanla, aşkı anlatan beyitlerde gizlilikle ilgili başka sözcükleri de arayalım. Ben o anda tamam bu iş bitti ömrümün sonu geldi diye düşündüğümü itiraf etmeliyim. Çünkü bu bakış açısı tam da efendim Fuzuli'nin düşündüğü şeydi. Hançer ile papirüs şeridi ayırdığında ve ikisini de ayrı bir yere gizlediğinde aklına gelmişti. Gizlilik sözcüklerini şifre yapmak. BC'nin daha önceki üyeleri bu sözcükleri bilmeden iki beyti tespit etmişler ve onları ebced hesabına vurarak kafa patlatıp durmuşlardı. Şimdikiler gizlilik sözcüklerini düşünerek sırrıma bir adım daha yaklaşmış oluyorlardı. Alzheimer bu düşünceyle kitabı öykünün başladığı yerden itibaren yeniden hızla okumaya başladı. Evet, işte bir tane daha diye sevinçle yerinden kalkıp okudu. Aşk olduğu yerde mahfi olmaz, aşk içre olan karar bulmaz. Buradaki gizlilik sözcüğü mahfi idi ve ben bir kez daha ürperdim. Çünkü bu beyit 607 numaralı beytimdi ve şifrelerin ilki bu rakamdan ibaretti. Daha önceki üyeler bunu gözden kaçırmış ve ikinci şifre olan 617. beyitten işe başlamışlardı. Bir daha geriye dönmek kimin aklına gelecekti? Alzheimer çok zeki bir adamdı. Sanat kabiliyeti kadar mantık örgüsü ve siyaset birikimi vardı. Tarih felsefesi ve politika biliyordu. Sahip olduğu özellikleriyle BC'nin büyük üstadı bile olabilir, bu amın kuruluşunu gerçekleştirebilirdi. Her üye gibi o da kendisini BC'nin yüksek idealleri için feda olmaya hazır görüyor, yaptığı tablolardan gizli olarak bu am eskizleri, plan çizimleri ve uzay desenleri yapıp dosyalıyordu. Arşiya Akelda'nın hatırasına dünyayı ve evreni korumak ve düzenlemek zorunda olduğunu hissediyordu. O gece konağına kapanıp beyitlerim arasında aşkı ve gizliliği arayıp bulacağına ve Üstad Kütüphaneci ve Efendim Fuzuli'den bu yana parçaları bir türlü birleştirilemeyen BC tabletleri ile Babil hazinelerine açılan kapının sırrını çözmüş olacağına hiç şüphe yoktu. Tabii eğer gecenin o en yorucu ve uykusuzluğun da en dayanılmaz olduğu vaktinde hizmetçisinin kapıyı tıklatıp ''Papa Hazretleri rahatsızlanmış efendim. Kapıda bir görevli var. Konsülün sizi çağırdığını söylüyor.'' dememiş olsaydı. Ön avludan at kişnemeleri ve konak halkı uyanmasın diye onları sakin tutmaya çalışan bir seyisin sesleri geliyordu. Alzheimer şaşkınlıkla ''Gecenin bu saatinde mi?'' diye homurdandı önce içinden papaya küfrederek ve ardından da ''Beni Avusturyalı tüccar dostuna teslim ederken bunu saklayıp istirahate çekiliniz aziz dostum. Döndüğümde her şey ortaya çıkmış olacak.'' diye de tembih etmeyi unutmadı. Alzheimer konağına tam 3 gün sonra dönebildi. Papa'nın hasta ziyaretine giderken giydiği protokol elbisesi çamur, kan ve yırtıklar içindeydi. Kapıdan girdiği an kapıldığı dehşeti ömrünün sonuna kadar unutmayacağından şüphe etmiyorum. Çünkü o gittikten sonra gelen adamların konaktakilere neler ettiğini, nefes alan herkesi, parantez, buna kedi ile papağanlar da dahildi, parantez kapandı, küçük parçalara ayırıp diğerlerine yedirmek için zorladıklarını, sonra da cesetlerini lime lime salonun ve odaların içine dağıttıklarını, kadınları ve çocukları topladıkları odadan gelen çığlıklara kahkahalarla cevap vererek gün ağarasıya kadar vahşice eğlendiklerini, nihayet Avusturyalı tüccar ile Venedikli hekimi işkenceyle konuşturup öldürdükten sonra konağın altın ve gümüşlerini yağmaladıklarını görünce hangi aile reisi olsa dehşete düşerdi. Alzheimer'ın o günden sonra bütün acısını yaptığı resimlere yansıttığını ve beni saklı olduğum şövalye zırhının içinden alıp götüren hazine avcılarının bulunup cezalandırılması için Roma'nın en ünlü 3 şövalyesini himayesine aldığını ve bu okuma yazması bile olmayan kara cahil haydutların hepsini tek tek ele geçirip gece karanlığında cesetlerini parçalattığını ama beni bir türlü yeniden ele geçiremediğini çok sonradan öğrendim. Çünkü hırsızların o gece beni götürüp teslim ettikleri efendileri kardinalin has bendelerinden olan rahip Giovanni idi ve Roma'dan ayrıldığım güne kadar hekim Antonio bile onun hücresinde hapsedilmiş olduğumu hiç bilmedi. Sonraki günlerde Giovanni'nin hep ne güzel plan idi, acele ettim, Alzheimer'ın şifreleri çözmesinin uzun süreceğini iyi hesaplayamadım diye yakınmalarını dinleyip durdum. Sonraki yıllarda Roma'daki en heyecanlı günlerimin limana gelip giden Osmanlı kadırgalarını ve kalyonlarını seyretmekle geçtiğini söyleyebilirim. Bu kent elimden Leyla'mı aldı ama bana bilmediğim bir dünyayı verdi. Qui Rinale Sarayı'nın yapımı bitip açılışının yapıldığı gün Vatikan'a gelişimin üzerinden tam 5 yıl geçmişti. O gün bütün Katolik devletlerin kralları buradaydı ve Papa Julius törende rahip Giovanni'nin teşrifatçı olarak görevlendirilmesini istemişti. Ertesi gün rahibin odasından ilk ve son defa çıktım. Çünkü rahip kendisine bağışlanan büyük onur nedeniyle papaya bir hediye sunmayı istediğinde bunun ben olmam gerektiğini düşünmüştü. Yazık ki papanın beni daha evvel gördüğünü ve hatta beyitlerimden bazılarını okuttuğunu bilmiyordu. Roma tarihinin yeniden canlanması kadar ihtişamlı kutlamaların olduğu o günde bir yandan şölenler yapılırken diğer yandan mahzende Giovanni'nin kellesi uçuruluyordu. Roma o gün ve ertesi gün çılgınca eğlendi. Halk 3 vakit dua etmeyi unutacak kadar çılgın eğlenceler buldu kendisine ve sokaklar anason kokusuyla dolup taştı. Zangoçların iri çanlara ait halatlara asılma zamanlarını unutmaları, papa ve konsil üyelerini tedirgin edince Roma'nın geleceğine ilişkin acil eylem planı yapabilmek üzere toplandıklarında ben de o salonda idim. Burası Yosef Nasi tarafından Vatikan'a getirildiğim ilk günde papa 4. Julius ile görüşüp şefkatli kucağında sabahladığım salon idi. Pencereden yine San Pietro Bazilikası görünüyordu ve Habsburgların zenginliği salonun tavanlarından ve duvarlarından insanların kalbine renk olup yayılıyordu. Ne var ki salonda bulunanların çoğu benim ilgimi çeken bu ihtişamın sona ermekte olduğunu düşünüyorlardı. Roma artık eski gücünü yitirmiş olmanın ezikliğini taşımaya mahkumdu. Şimdi yükselen yıldız Türklerinki idi ve bugün bu çatının altında Osmanlı'yı değerlendirmek de gerekiyordu. Konuşulanlardan Roma'nın gerçekten de problem yumağına dönüştüğünü anlayabiliyordum. Bunlardan biri de İstanbul ile düzenlenecek ilişkilerin seyriydi. İyi niyet gösterisi için Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçüyle başlayan Hicri takvimin 1. yılı kutlamalarını bahane ederek sultana elçiler göndermenin bu ilişkileri olumlu etkileyeceğine dair bir karar aldılar. Ne de olsa Sultan 3. Mehmed'in annesi Safiye Sultan kendi kızları sayılırdı. Papa Julius o anda beni hatırladı ve hediyelerle birlikte benim de götürülmemi söyledi. Ne de olsa Safiye Sultan ve belki de oğlu Mehmet beni tanıyordu ve bundan hoşlanacaklardı. Vatana dönme düşüncesinden mi yoksa Leyla'nın hatırasına yeniden kavuşma sevincinden miydi içimdeki coşku bilmiyordum ama o geceki kadar hiç sevinmemiştim. Roma'ya yorgun gelmiştim ve dilimden anlamayan iklimlerde yaşamak beni daha da çok yormuştu. Susmanın ve izlemenin erdem olduğunu, tanıklığın gerçeği, bilginin de acıyı çoğalttığını öğrenmiştim ama çok hasret, çok acı, çok azap çekmiştim. İstanbul'da neyi özlemiştim yahut İstanbul'da acı hatıralardan başka beni bir bekleyen mi vardı? Elbette hayır ama orası İstanbul idi. Beni İstanbul'a çeken Leyla'nın aşkı mıydı yoksa kaderim mi? Karar veremiyordum. Hoş geldin 1000. yıl. Sayfa 192. İmtiyazı sabitu seyyarı müşkildir hayal. Zanneder keştiği nişinan sahili derya yürür. Söyleyen Koca Ragıp Paşa. Manası duran ile yürüyenler parantez yahut gezegen ile sabit yıldızlar parantez kapandı. Arasındaki farkı kestirmek zordur. Gemi yolcusuna göre yürüyenler sahillerdir çünkü. Bölüm 17. Bu damlanın derya ile ahengi miydi? Ya Akdeniz'de bir korsan cengi miydi? Bir geminin süzülüp geçtiğini kıyılara bakarak izlemek bir gizem içinde dalıp kaybolmak gibidir. Akdeniz'in durgun sularının, lodosların ve poyrazların hücumuyla hırçınlaşmaya yüz tuttuğu bu mevsimde hiçbir deniz, benim dalgalarına hayran kaldığım bu sular kadar gizemli olamazdı herhalde. Çünkü Roma'dan İstanbul'a gidiyorum, düşler ve hayaller kurarak. Yolculuk başlayalı yaklaşık 2 gün oluyor. Messina ile Sicilya geride kaldı. Alay sancaklarıyla donatılmış kalyonumuz, provamızda turna kanadı seyreden çekelveler, kadırgalar ve kalitalar ile korunuyor. Papa'nın özel gemisi olduğu için Akdeniz'in Haçlı korsanları Osmanlı Sultanı'na dostluk mektubu ve bazı hediyeler götürdüğü için de Türk korsanlarının herhangi bir saldırısından emin ilerliyoruz. Ne var ki Akdeniz'de mağripli yahut berberi korsanlar da türemişlerdi son zamanlarda. Dahası Malta'da konuşlanan Saint Jean şövalyelerinin de gemi azıyaldıklarından bahsediyor denizciler. Malta açıklarını geçtik ama her ne olursa olsun Akdeniz'de yelken açan her gemi bir potansiyel tehlikedir ve bir geminin kimliği belirlendiğinde zaten ya iş işten geçmiş olur ya yakın temas ile rampa ateşinde konuşulan dil imdada yetişip gemi serbest bırakılır. Akdeniz'de büyük balık küçük balığı yutar. Yüzyıllardır bu böyledir. Bu yüzden pek çok korsan gemisi başka kimlikler altında hareket ederdi ancak işaret sancaklarıyla diğer bir gemiye mesaj gönderildiğinde mesajın okunup okunmadığına bakılarak yad mıdır, yabancı mıdır anlaşılabilir. İşaret sancaklarının okunabileceği kadar yakına gelen bir gemi ise zaten salt tehlike demektir. Ben Papa'nın özel elçisi tayin edilen dostum Antonio ile beraberim. Bunca yıldan sonra o da benim gibi İstanbul'u yeniden görecek olmanın verdiği heyecanı taşıyor. Gençlik hatıralarını dolduran sarayda ve Enderun Mektebi'nde geçen günlerinin buruk lezzetiyle belki eski arkadaşlarına rastlamanın umudunu taşıyordu kalbinde. Bense belirgin bir umuttan bile yoksunum. Gittiğim kentte hatıralarım var ama sevdiklerim artık yok. Kaderim ile hayallerim çakışacak mı yoksa çatışacak mı bilemiyorum. Kalyonun kıç üstünde yer alan 2 kameradan küçük olanında seyir alet ve haritalarının bulunduğu daracık odada ben denizin bütün romantizmini özümseyerek hayaller kurarken Antonio sıkı sıkıya yapıştığı tıraş leğenine yediklerini çıkarmakla meşgul. Bitişiğimizde köprü üstü ve önümüzde serdümene ayrılan küçük alan yer alıyor. Grandi direğindeki gözcü 4 saatte bir değişiyor. Rüzgarın şiddetini arttırdığı saatler ile yağmurlu zamanlarda gözcü yerine eğitimli bir gemi maymunu alıyor nöbeti. Bu maymunların ellerini alınlarına siper yaparak uzaklara bakışlarından ve bir gemi yahut kara gördüklerinde çıkardıkları seslerden hayrete düştüğümü itiraf etmeliyim. Seyir kamarasında uzunca bir adamın ancak ayaklarını dizerek yatabileceği küçük sedirin üstündeki rafta tomarlanmış haritalar, kenardaki sandıkta da usturlaplar, pusulalar, kömür ve çelik çubuklar, sextant ve rubu tahtaları bulunuyor. Özellikle gece seyrinde kullanılan rubu tahtaları ile usturlaplar yıldızların yerlerine göre yön ve rota tayinine yarıyor. Antonio'yu deniz tuttuğu için papatya kökünden yapılmış ilaçlar alıyor ve kendine geldiği vakitlerde devamlı haritaları inceliyor. Ptolemaus'un 1380'lerde yaptığı Grekçe coğrafya rehberi Batista Agnese'nin 12 yıl evvel Papa için hazırladığı Dünya Atlası, Barbaros, Hızır Hayrettin Reis'in kardeşi Oruç'u ele geçirdikleri vakit Rodos şövalyelerine ganimet olan Türk haritaları, değişik korsan gemilerinden alınmış Papa Mundolar, Atlas Minorlar ve Akdeniz liman resimleri, özellikle Arap denizcilerin yaptıkları büyük ölçekli portolonlar, limanlar ile fenerleri gösteren çizimler, gemilerde görüntülü haberleşmeyi sağlayan sancak işaretlerinin kod çizelgeleri, kısaca kamerada bulunan her şey onun devamlı araştırdığı yazılı dokümanlar. Akdeniz'de dolaşan her gemide bu kadar harita bulunmayabilir. Ama kaptanların çoğu harita çizimini ve pusula imal etmeyi bildikleri için seyir kolayca yapılır. Bunca zengin haritaları görünce ben acaba dedim içimden. Piri Reis'in Atlas Okyanusu haritasının bir kopyası da var mıdır bunların arasında? Antonio dün bütün gün kod çizelgesinde yer alan üçgen, kare veya dikdörtgen flamaların karşılıkları olan harfleri ezberlemeye çalıştı. Böylece geminin prova direğine çekilen flamalar ile gemiden gemiye yahut gemiden karaya hangi mesajların gönderildiğini anlayabilecek, ona göre kaptanların kendisine sadakatle seyrettiklerinden emin olacak ve aksi durumlarda önlem alacaktı. Antonio denizcilik bilgisine o kadar merak salmıştı ki ben, hiç olmasa dünkü mehtaplı gecede Akdeniz'in beyaz köpüklü sularına bakarak romantik anlar geçirebileceğini, efendim Fuzuli'nin lirik dizelerinden söz gelimi Leyla'nın aşkını aya anlatma sahnesini okuyacağını boşa umut edip durdum.